Basecast. Beşiktaş Köy İçi Podcast'ten herkese selamlar. Yeni bir galibiyet yayınında birlikteyiz. İyice alışkanlık haline getirdik galibiyetlerden sonra yayına girmeyi. Hoş geldiniz beyler.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Hazırsanız direkt ben yayına geçiyorum. Az önce dediğim gibi yine bir galibiyetten sonra bir yayın yapıyoruz. Zaten bu sezon maşallah yani neredeyse bütün yayınlarımız galibiyet sonrası. İnşallah böyle devam edip şampiyonluk yayını da yapacağız. Ama bugünkü İnşallah. Maç biraz sıkıcıydı açıkçası benim açımdan. Yani 1-0 kazandık. Bu konuda direkt Samet sana pası atıyorum. Nasıl bir maçtı? Uyukladın mı maçta?
Evet, bir ara öyle bir anlar oldu. Gerçekten oyun anlamında çok sıkıcı bir maçtı. Ama ona rağmen 3 puan almasını bildik. Oyuncularımız bazıları iyi performans gösterdi, Atiba gibi. Bazı oyuncular ise kötü performans sergiledi. Bunlardan mesela örnek olarak Gezal birazcık normal performansından birazcık geride kaldı. Josef de aynı şekilde. Ama ona rağmen kötü oyununa rağmen iyi bir maç çıkarttık. Yani 3 puan almasını bildik. Söyleyeceklerim bunlar benim maç hakkında.
Ya aslında takımın yorgunluğu ve zeminle alakalı da olabilir. Yani çünkü tam emin olamıyorum ama Şahin sen ne düşünüyorsun bu konuda ya?
Ya hem yorgunluk hem artık son düzlüğe girdik artık. Son 14-15 maç kaldı. Artık futbolcular da bir motive olmuş şekilde bu maçı kazanmalıyız mottosuyla çıktılar. Hani ben de Sergen Hoca'nın yerinde olsaydım ben de aynı şekilde oyuncuları korumaya yönelik bir kadroyla çıkıp daha böyle dirençli bir takım çıkartmak isterdim. Ve Sergen Hoca da bunu yaptı. Zemin kötü. Hani Rıdvan neden oynamadı dediler. Ancak Rıdvan zaten darbeye bağlı bir sakatlıktan değil. Normal koşu halindeyken bir sakatlık geçirdi. Üstüne bu kötü zeminde tekrar nüks etme olasılığı vardı.
Evet, hani bunun bir şey.
Aynen öyle. Bir de hassas bir durumdu bizim için. Yani zemin zaten çok acayip. Neden böyle oluyor? Parayı yatırmıyorlar mı işte zemine? Yani yayıncı kuruluş neden el atmıyor? Federasyon neden el atmıyor? Yani en ufak bir fikrim yok. Bu bizim kalitemiz değil. Olmamalı.
Ya bu zemin yani çok sağlıksız ya. Oyuncuların sağlığı için ya. Kendi oyuncuna bile kıymet vermiyor olman lazım. Böyle bir yerde haftalardır maç oynatmak için.
Ya futbol zaten bir oyun. Göze hoş gelmesi gereken bir oyun. Yani oyunu çirkinleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ya anlamıyorum ben. Gerçekten anlamıyorum. Neden yani?
Ya şöyle söyleyeyim. Burada lafa gireceğim. Milyonlarca dolarlık yatırımlar yapılıyor statlara. Ama stadyumun en önemli yeri olan saha zeminleri ülkenin genelinde berbat halde. Bir de stadyumun amacı futbol oynanmasıdır. Buna rağmen en önemli kısmında yatırım geri kalıyor. Bütün statlarda, hatta buna bizim stadımızda dahil, bir zemin sorunu yaşıyoruz. Avrupa'nın bu konuda çok çok gerisindeyiz. O yatırımlara, tribüne, betona verilen paralara yazık oluyor yani bu zeminlerde oynandığı zaman. Bu da tabii ki etkiliyor bizim gibi tekneye pasa dayalı takımları.
Ya şöyle bir şey söyleyeyim ben sözünüzü almadan. Bence TFF'nin, daha doğrusu UEFA'nın böyle top 5'e yakın liglerde, yakın olan liglere bir zorunluluk kılması gerekiyor yani. Çünkü sonuçta bu futbolcular Avrupa milli takımlarında oynayan futbolcular. Yani Cenk Tosun mesela hazırlanmak için geldi, adam sakatlandı. Belki sakat değildi, belki öyleydi, bilemiyoruz ama yani Avrupalı futbolcular, işte dünya çapındaki futbolcuların da sıkıntı çekmesine sebep oluyor. Milli futbolcular bunlar. Hepsi sakatlık yaşıyor.
Sağlık çok önemli ya. Oyunculara milyonlarca euro para akıtıyor bu kulüpler ve hani statlara da milyonlarca dolar para harcayıp tribünleri yapıyorlar, koltukları yapıyorlar ama zemin rezalet durumda. Yani neyse, bu kısma tekrar geliriz yine. Ben hani kötü oyundan ve yani kısır futboldan bahsedeceğim. Ömer, sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Ya kötü futbolu tabii zemine, stada bağlarız. Belli ölçüde bunu bağlarız. Kapanan bir rakip var. 1-0 öne geçtiğimizde bile kapanan bir rakip var. Artık yani bu ligdeki kapanan, yani kapanan takıma bir bahane değil büyük takım için.
Bu bir gelenek bizim için ya. Yani evet, biz iyi oynuyoruz.
Evet. Ama ligin kalitesi bu değil. Yani Şampiyonlar Ligi'nde lider olan takım bir Anadolu maçında zorlanıyorsa, Şampiyonlar Ligi'nde futbol oynanıp Türkiye Ligi'nde oynanmadığı içindir. Oynanmıyor. 1-0'a kapanıyor adam. Belki yine bir kontradan bir gol bulurum, 1-1'e bağlarım işi diye. Yani onda bile açık oynamıyor rakipler. Yani 21 takım var ligde. 10 tanesi düşmeyi hak ediyor desem az olmaz. Böyle bir ligdeyiz. Yapacak bir şey yok. Zemine tabii ki bağlarız ama ben 3 ön libero tercihine de bağlarım bu maçı. Evet. Çünkü çok aradık. Yani bir tane ofansif orta sahayı çok aradık. Sol kanat Larin Ensakala kanadı zaten etkili olamadı. Sağda Rozier Gezal ikisi yine bir şeyler yapmaya çalıştı ama Gezal biraz daha form düşüklüğü vardı. Orta alandan hiçbir hatamız yok zaten ki rakipler artık ön libero oynayan oyuncuları boş bırakıyor bizde ki hücumu zaten öldürüyorlar diye. Yani top bir Necip'e düştüğü zaman zaten hücumda ölüyor genelde. Bu sebeple rakipler için bir savunma mekanizması da geliştirmiş oluyor bu. 3 ön libero tercihinin artık Beşiktaş için alternatif tercihlerden biri olmaması gerektiğini düşünüyorum ben artık. Çünkü Mensah girdi. Belki çok bir şey yapmadı maçta ama Mensah'ın varlığı ve hücumda bir güç oluşu rakipleri biraz daha savunmada zorlar hale getirdi ve biraz daha iyi oynadık ikinci yarı. Ben bunlara bağlarım ama her maçı çok iyi oynayarak kazanmak zorunda değiliz. Mario Gomez'li kadronun, ertesi sene Talişkalı kadronun çok fazla kötü maçı var. Yani biz şu an sadece iyileri hatırladığımız için bam bam gitmiş diye hatırlıyoruz ama o takımlarda kaybetti, o takımlarda puan bıraktı olmadık maçlarda. Her maçı mükemmel oynayamayız. 40 tane maç yapacağız. Böyle maçlar da olacak. Kazanmak çok önemli. Galibiyet, şampiyonluk galibiyetleridir bunlar. Ben çok olumlu buldum her şeye rağmen ve hiçbir burukluk yok içimde bu galibiyetle alakalı.
Ya bu sözünün arasında şey dedin ya, Atiba diyorum pardon. Ön libero'lara hani baskı uygulamıyorlar, boş alan bırakıyorlar. Bugün gün içinde de kayıt dışında konuşmuştuk. Hatırlarsınız Atiba boş kalıyor, bir Konya maçını çözmüştü bu şekilde. Burada evet. Da yine bomboş kalıp golü yaptı. Hani artık neredeyse Sergen Hoca'nın taktiği olduğunu falan düşünmeye başlıyorum yani bunun hoca. Çünkü boş Atiba'yı basmıyorlar diye içeriye doğru gönderiyor. Vuramayacak, atamayacak diye. Ki golde de mesela bir tuhaf tutukluk yaptı birazcık Atiba. Bir değişik. Neyse tabi sana geçeceğim Samet'ten önce. Ömer dedi de işte hani bu maçlar galibiyet, bu böyle galibiyetler şampiyonluğu getirir yani. Beşiktaş'ın böyle şampiyonlukları var. Böyle kritik kısır maçlarla kazandığı, kısır maçları kazanarak şampiyon olduğu dönemler var. Bunlar evet. Önemli maçlar. Evet. Sen ne demek istiyorsun bu konuda?
Ya şöyle söyleyeyim ben. Biz çıtayı oyun olarak, futbol kalitesi olarak o kadar yukarı çıkarttık ki. Bu oyun bizi tatmin etmeyecek hale geldi. Aslında böyle maç maç bakınca Galatasaray'ın oynadığı en iyi maç kalitesinde hani oraya düşürdü Beşiktaş bu maçta özel çıtayı. Normalde bizi tabii ki tatmin etmiyor ama şampiyonluk yolundaki rakibimiz, hani şu anda bize daha ciddi görünen rakip Galatasaray, düzeyinde bir futbol oynadık bu maçta. Ya şöyle söyleyeyim, 40 maç oynayacak her takım. 40 maçın 40'ını da aynı düzeyde, aynı seviyede, aynı kalitede oynayamazsın. Bu mesela normal sizin okul hayatınızda, iş hayatınızda da her insanın olan şeyler. Her güne aynı konsantrasyonla, aynı odakla, aynı mutlulukla, aynı fizik kondisyonla falan çıkamıyorsun, başlayamıyorsun güne. Bunlar da insan sonuçta. Yani şampiyonluğun anahtarı aslında zaten iyi oynadığın için şampiyonla oynuyorsun. Kötü oynadığın maçları kazanarak aslında şampiyonun anahtarını bu şekilde kazanıyorsun. Kötü oynadığın maçları kazanmak aslında yani seni şampiyonluğa götürüyor. Ben çok kötü oynadık diyemiyorum. Ama tabii ki bu maçları kazanmak çok önemli. İyi oynadığın maçları zaten kazanıyorsun.
Burada doğru oynadık sanki biz ya. Doğru. Oynanması ya gereken var, oyunu oynadık. Aslında
daha düzgün bir futbol zemini olsaydı, ben orta sahada da bir ofansif oyuncu, sol bekte de Rıdvan'ın oynatılacağını falan düşünüyordum bu maçta.
Ben de hatta Necip tercihini o yüzden düşünüyorum. Yani acaba çok bozuk traktör gibi bir traktör zemini gibi bir yer olduğu için hani Necip daha sert, hani daha Böyle bir şeyleri sağlayabilir diye hoca belki öyle tercih etmiştir. Yani aklımdan o geçiyor açıkçası.
Aynen. Bir önceki yayında ben hani söylemiştim size Malatya'nın oyuna çıkacağı taktik ve zeminin özellikle çok etkin oynayacağını, etkin rol alacağını söylemiştim maçta bizim oyun anlayışımız ve kadro anlayışımızla alakalı. Nitekim o oldu. Ben Sergen Hoca'nın elindeki hücum silahlarını aynı anda sahaya sürüp hücum beki olan Rıdvan'ı da sahaya sürüp o riske girmesini yani daha doğrusu girmemesini çok anlayışla karşılıyorum. Çünkü hepsini bütün silahlarını böyle bir zeminde sahaya sürersen bu çok büyük tehlikeye yol açabilir sakatlık açısından. Dediği gibi Şahin'in yani doğru oynadı aslında Beşiktaş kötü oynamak dışında. Sergen Hoca tekrar şeye döndü yine maç maç bakma olayına bir 4-5 maçtır Beşiktaş vura vura gidiyordu. Ama bu da çok önemli tabii ki. Bu durumda böyle oynamak da çok önemli.
Ben bir şey soracağım abi size. Biz bu sezon ilk kez üçlü defansif orta sahayla oynamıyoruz. Hani zemine bağladık işte. Samet dedi ki işte traktör tarlasında mı oynuyoruz? Yani ondan dolayı mı acaba Sergen Hoca böyle bir karar aldı? Ama biz bu sezon ilk kez böyle oynamıyoruz. Yani bizim üçlü defans oynadığımız her maçta zemin kötü müydü? Bence değildi. Yani iyi zeminlerde de biz üçlü savunmayla oynadık. Hani bence hani şunu demek istiyorum ben. Hani biz Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih deplasmanında bile üçlü defansa çıkmadık. Yani bana bu çok bence yanlış geliyor. Yani Beşiktaş gibi bir takım yani sürekli şampiyonluğa oynayan sürekli ki hücum oynamayı zaten Sergen Hoca en çok bilen kişidir. Yani Beşiktaş'ın DNA'sını bilen Sergen Hoca'dır. Yani üçlü savunmanın hani evet belli başlı gerekçeleri vardır. İşte zemin deriz, sakatlık durumu deriz, oyuncu eksikliği deriz. Evet bunlar kabul edilebilir şeyler ama yani o bunların haricinde ben yani üçlü savunmaya çok yani tersim. Bana hiç doğru gelmiyor. Beşiktaş bir kulüp gibi bir kulüp. Yani 7 maçtır kazanamayan Malatya'ya karşı neden üçlü savunmayla çıkar? Yani pek mantıklı bir yön bulamıyorum ama hani tabii bunlar şey değil. Bunlar tatlı eleştiriler. Hani biz sonuca bakıyoruz. Yani biz 3 puanımızı aldık. Bundan sonrası önümüze bakacağız. Yani bunlar dediğim gibi çok tatlı eleştiriler. Onun harici bir sıkıntı yoktu yani.
O noktada hoca bence işte Yayiç ve Mensah güvenmediği için artık hani Oğuzhan da galiba hala sakatlıktan tam dönemedi. Emin değilim. Kupada bir sakatlık yaşamıştı ya. Ya yani hoca orada güvenemiyor ve diyor ki Necip'e ne versem oynuyor. Belki de öyle deniyor. Bence de yanlış. Ben de üçlü savunmaya tamamen karşıyım. Yani çünkü kaleye gidemiyoruz ya. Üretemiyoruz hiçbir
Evet,
şekilde. Biz...
üretkenlik yok yani.
Ya ben bu olaya şöyle bakıyorum. Daha önceki üçlü defans çıktığımız maçlar bir 10-15 hafta öncesinde dayanan maçlar. Orada biz mecburiyetten üçlü defansa çıktık. Elimizdeki Laiç o zaman ortada yoktu. Oğuzhan sakattı. İşte Mensah istediğimiz performansı vermiyordu ki hala vermiyor. O zaman mecburiyetten oynamıştık. Şimdi ilk defa ben bu sene ilk defa tercihen Laiç şimdi oynamaya başlamış. Oğuzhan bekliyor. Mensah da bir problem yok. İlk defa ben tercihen üçlü defansa çıktığını görüyorum hocanın. Hani bu maçta Malatya'nın işte daha doğrusu saha zemininin büyük etkeni oldu. Ben ilk defa yani o aradaki ayrımı böyle yapıyorum. Hocanın bu kez tercihen üçlü defansif orta sahayla çıktığını düşünüyorum. Mecburiyet harici.
Yani katılıyorum abi sana. Zaten hani Mensah bizim taraftarın beklediği performansı sergilese zaten hiç 11'den hani sakatlık olmadığı sürece hani tahtaya yazılacak ilk kişilerden birisi. Hani bir de şöyle garip bir şey var. Hani biz Mensah sezon başından beri diyoruz ki olmuyor. Bir türlü istediğimiz seviyede değil. Hani hep bu tür yorumlar yaptık. Fakat şöyle garip bir istatistik var. Larin ve Aboubakar'dan sonra takımın en skorer oyuncusu Mensah. Böyle garip bir istatistik var. Yani biz ne kadar kötülesek de hani istediğimiz performansa değil işte olumsuz yorumlar yapsak da yani böyle garip bir istatistik var. Yani bilmiyorum Mensah konusu çok soru işareti olan bir konusu. Hani ileriye hücum hattında çok artı noktalar katabilir bize ama hani bir türlü o patlamayı hani bir türlü o şeyi yapamıyor bence.
Ben şöyle bir şey de demek istiyorum aslında. Mensah'tan yola çıkarak hücuma döndük malum. Gezal ve Aboubakar. Yani bu maçta Aboubakar mesela çıkarken bir yani sinirlendi, gerildi biraz. Oynamak istiyordu, gol atmak istiyordu. En son gol atmıştı, asist yapmıştı. İyi oyunu Maçın yıldızıydı bence. Hani bir
Bugün de
de
maçı çözen hareketi yani asist sonuçta o yaptı.
aynen öyle. Aynen öyle. Yani devam etmek istiyordu. Gol atmak istiyordu. O yüzden çıktı. Yani bu tamamen oynama isteğinin dışa vurumuydu. Yani Abu Bakar'a burada işte hocaya yapılmış veya kulübe yapılmış saygısızlık gibi görmesin kimse. Çünkü birkaç tweet okudum öyle işte sen kimsin böyle yapıyorsun. Yani bunlara gerek yok. Sonuçta bunu yazan kişiler aslında Quaresma'nın bu asi hareketlerini göz yuman işte çok olumlu karşılayan kişiler. Yani Quaresma'ya böyle davranan yani Abu Bakar'a haksızlık yapmasın bence. Bir de şey diyeceğim. Gezal bugün etkisizdi. Neden? Çünkü Samet dedi. 3 ön libero ile oynadık. 3 ön libero ile oynamamızın getirdiği sonuçta Gezal'ın etkisizliği. Çünkü Gezal yeteri kadar topla buluşamadı. Üstüne Malatyaspor 10 tane kafa golü yemiş bir takım. Yani lig boyunca bizde en fazla kafa golü atan takımız. Yani Gezal'ı biraz daha rahatlatıp topla daha fazla buluşmasını sağlayıp arka direkte Larin, işte ön direkte Abubakar tarzı goller de atabilirdik bugün aslında ama işte saha zemini, hoca tercihi faktörü biraz Gezal'ı da geri plana itti. Çünkü fark ettiniz siz de hani bu yayından önce de konuştuk. Gezal çok fazla topu orta sahaya kadar gelip almak zorunda kaldı.
Gezici bir oyun oynadı. Ortaya bile geldi. Cezayir etrafına bile geldi.
Üretkenlik olmadığı için
Ortaya
aynen.
ceza yayına kadar geldi. Bu
Evet.
adamı bildiğin etkisiz hale getirmektir. Çünkü Necip Abubakar üçgeni oradaki üçgeni kuramadı. Abubakar'la
Yani
işte
Gezzal aslında
Larin'le.
şey dedi. Sözünü kesiyorum Şahin. Gezzal aslında siz top dağıtamıyorsunuz dedi orta
Evet,
sahaya ve
evet.
orta sahaya top dağıtmaya geldi. Doğru.
Aynen öyle. Bir de üstüne Josef'in bugün etkisiz oyunu değilim. O da doğru oynamaya çalıştı. Çünkü yanında iki tane defansif orta sahayla ne kadar iyi oynayabiliyorsa o kadar iyi oynayabildi. Çünkü Josef her zaman dediğim gibi yalnız oynamayı seven bir adam. Josef de uzun topa gitti çok fazla. Pas hatası çok fazla yaptı. Normalde böyle bir %90 üstü oynayan adam, pas isabetiyle oynayan adam bugün pas isabeti dahi düşüktü. Yani hocanın inşallah bundan sonraki tercihleri 3 defansif orta saha yönünde olmaz. En azından 8-10 numaralı veya hani çift 8 tarzı oyuna dönmemiz gerektiğini düşünüyorum.
Maçla ilgili ekleyeceğiniz bir şeyler var mı bilmiyorum ama ben pek sevmesem de artık neredeyse her yayında sürekli sahanın dışına çıkmak zorunda kalıyoruz. Bu yayında da biraz çıkacağız mecbur. Çünkü yani sürekli yani büyük başka takım başka büyük takımlarla işte Fenerbahçe ile Galatasaray'la oynadıklarında hiç ses çıkarmayan Anadolu kulüpleri Beşiktaş'la oynadıktan sonra kaplan kesiliyorlar. Ortada hiçbir şey yokken atıyorum işte Ekuodu'nun pozisyonu bence net penaltı. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ona rağmen adam çıkıp işte hakem böyle kötüydü, şöyle kötüydü falan diyor Malatyaspor Başkanı. Çok anlam veremiyorum Ömer. Burada da sözü sana vereceğim. Yani sana denk geldi.
Tabii.
Ne demek
Tabii.
istersin bu konuda?
Ya bunların motivasyonunu ben anlamakta çok güçlük çekiyorum. Yani Galatasaray'ın rakip Anadolu takımlarına karşı maçlarını izliyoruz. Yani Galatasaray'ın rakibinin penaltısı verilmiyor, itiraz edilmiyor. Maç sonunda bir açıklama yok. Galatasaray iyi oynadı. Tebrikler. Şampiyonluk yolundalar. Başarılar dilerim. Bu tarzda konuşan teknik direktörler var. Rakip teknik direktörler. Şampiyonluğu hak ediyorlar diyorlar. Sana mı düşer yani? Aynı ligde oynuyoruz. Şampiyonluğu hak ediyor diyorsun bir takıma. Bu tarzda konuşan teknik direktörler var. Ama bunlar Beşiktaş'a geldiği zaman Adem Büyük bugün bağırarak kendini 10-15 kere yere attı. Pozisyonların hiçbirinde ağır bir müdahale yok yani. Zaten 2 saniye sonra kalkıyor ayağa. Bağırarak atıyor. 5 dakika 2 5 saniye sonra havada. Hiçbir problemi yok. Devam ediyor. Yani kendini yere atma sürekli. Sürekli bir itiraz. Başkan çıktı konuştu. Malatya'nın başkanı konuştu. Ağlıyor resmen. Başka bir şey söyleyemiyoruz. Ondan sonra oyuncular konuşuyor. Oyuncular tepki gösteriyor. Ya bu önceki maçlarda da böyle. Yani Gaziantep maçı oluyor. Oyuncu telefonu yere atıyor, fırlatıyor böyle hakeme tepki göstermiyor. Kırmızı kartı yiyince de olay çıkıyor falan. Her rakip böyle bir tek Beşiktaş'a böyle bir erkekleşiyor. Hani çok anlamsız. Bunu sadece Beşiktaş olması anlamsız. Yani biz bu tarz seviyoruz zaten. Biz bize yatan takımı hiçbir zaman istemedik. Böyle bir şampiyonluğu da istemeyiz. Biz yatılsın istemiyoruz ama bize oynanıyorsa rakiplere de oynanacak. Budur adalet. Ama rakiplere oynanmayıp, rakiplere uysal koyun olup bize aslan olmaya çalışırlarsa o zaman iş değişiyor. O zaman yani, mantıksızlaşıyor.
Bu maçta hakeme ne söylediğini ben anlamadım adamın ya. Açıkçası yani hani maçı mı takip edemedim falan dedim. Ya ta abi Ömer'in sözünü kestim. Ömer devam et tabii de. Sen ta abi devam et istersen. Yani neye dedi adam ben anlamadım yani açıkçası.
Yani out'a corner veriyorsun falan filan diye böyle hafif böyle ucuyla krampon ucuyla dokunan bir penaltı verilmemiş bir penaltı var. Şimdi bu maçta bunları mı konuşacağız? Bir tane taca çıktı. Rozier'in pozisyonu taca çıktı diye haftalar önce. Herkes ayağa kalktı. Beşiktaş nasıl kullanıyor? Bak şampiyon yapılacak. Taca da çıkmamış pozisyon oldu. Çıktı ortaya ondan sonra. Yani herkes bu kadar ağlayacaksa herhalde biz şampiyonluk teknelerini bunların ağlamalarından oluşan yapay göllerde herhalde kullanacağız. Böyle gözüküyor. Buna doğru gidiyor. Biz bu kadar galibiyet aldıkça bunlar ağlamaya devam edecekler anlaşılan. Kabullenmesinler. Bizim hoşumuza gidiyor. Biz vura vura devam ediyoruz böyle.
Ben de söze şöyle gireyim bu konuda. Ya bu bizim yıllardır yaşadığımız şeyler. Biz hiçbir zaman zaten bir rakip takımın bizim açımızdan olumlu şeyler söylemesine çok rastlamadık. Bu konuda acemiyi zaten istemiyoruz da. Ama bazen tabii ki bu olay mide bulandırıcı durumlara kadar gidiyor. Malatya Başkanı'nı bilirsiniz, bizzat tanıyan biriyim. Açıklamasını da tam izlemedim ben. Ama böyle konuşmuşsa tabii ki ayıp etmiş. Ama başkan sonuçta camiayı temsil eden insanların camiasının nabzını biraz düşürmek için söyleyeceği şeylerdir bunlar. Onu o göze görüyorum. Ama şöyle bir şey var. Hoca ve futbolcular tabii ki daha büyük etken oluyor bizim bu tepkilerimizde. Adem Büyük konusu var mesela. Ben çok içerledim o konuya. Ya sen Beşiktaş'ın altyapısından yetişmişsin. Fulya'nın suyunu içmişsin. Beşiktaş'ın altyapısındaki pırlanta gibi çocuklarla futbol hayatına girmişsin. Sen Beşiktaş'ta senden futbolcu olmaz diye gönderildin. Daha doğrusu Beşiktaş'ın işine yaramazsın diye gönderildin. Bu tabii ki tabir olarak söylüyorum bunu. Sen yürü git falan denmez tabii. Akçabasyaspor'a gönderilmişti o dönem kiralık. Sonra sözleşmesi eline verilmişti. Ya, o zamandan bu zamana böyle kendini bir camiaya ait hissedememiş futbolculara dikkat edin. Hep Beşiktaş'a karşı böyle bir şekilde salça oluyorlar. Adem Büyük bunu çok yapıyor. Böyle olayı saha dışına çıkartıp oradan bir algı yaratmaya çalışıyor. Ya kendine ait hissettiği bir camia var Galatasaray. Ya sen bir sene oynadın orada. Toplam 20-25 maça çıktın. Yedekten oynadın. Ya bir senede ne ara bu kadar aidiyet duygusuna sahip oldun? Onların duygularını okşayacak şeyler konuşmaya başladın.
Orada da Fatih Terim tarafından kovuldu bu arada Adem Büyük. Yani bir de o var.
Yani aynen. Bir de şöyle bir şey var. Sen sen mesela futbol hayatın bittikten sonra Galatasaraylıları sana sahip çıkacağını falan mı düşünüyorsun? Galatasaray camiasında bir şekilde görev alacağını falan mı düşünüyorsun? Hani bu yağcılığın nereye kadar? Dik duranlar kazanır bu dünyada ya. Bunun başka şeyi yok, şekli yok. Yani çok ciddiye almamak lazım. Ama Beşiktaş'ın onun boğazından geçmiş bir lokması, bir lirası, bir damla suyu. Ben bir Beşiktaşlı olarak kendi adıma varsa hakkım, haram zıkkım ediyorum Adem Büyük'e. Bu kadar yani. Ama benim şöyle söyleyeyim. Biz hiçbir şampiyonluğumuzda bir rakip takımın, ligde oynayan bir diğer takımın desteğini hiçbir zaman görmedik. Benim böyle şampiyonluklar daha çok hoşuma gidiyor. Varsın olmasınlar ya, kimse olmasın yanımızda, kimse bizi övmesin, kimse bizi şampiyonluğa layık görmesin. Çok umurumda değil açıkçası. Ben bu konuya bu kadar çok takılmıyorum. Böylesi daha büyük haz veriyor bana açıkçası.
Bu konuyu artık tekrar saha içine çekiyorum. Haftaya Antep maçı var. Ondan sonra da çok yine yoğun bir tempoya giriyoruz. Kupa, hafta içi kupada Antep maçından sonra kupada Başakşehir maçı, sonra tekrar Başakşehir maçı, sonra Fenerbahçe ve ondan sonra milli ara var. Zaten asıl dananın kuyruğunu kopacağı yer milli aradan sonraki Nisan ayı. Nisan ayında korkunç yoğun bir fikstür var. Yani hakikaten orada ayakta kalan muhtemelen zaten yani şampiyonluğu götürecek her türlü. Antep maçıyla ilgili fikirleriniz neler? Yani nasıl bir orta saha yapmamız lazım? Yine artık her yayında standart olarak konuştuğumuz gibi hala sezonun ortasının son kısmındayız sezonun ve hala belirleyememiş olmamız orta sahayı beni birazcık rahatsız ediyor. Ancak yani bunu yine konuşmamız gerekiyor. Cenk Tosun dönerse oynamalı mı? Yani Larin yerine ben birazcık o taraftayım açıkçası.
Sergen Hoca söyledi, Cenk Tosun dönmüyor. Antep maçından sonra takımla çalışmalara başlayacakmış. Antep maçında yok.
Ha, o zaman Cenk Tosun'u saymayacağız.
Aynen.
Neyse, orta saha kurgusu üzerinden konuşalım. Samet, senle başlayalım istersen.
Ben Gaziantep maçında orta sahada artık Leic'in yani üçlü defanstan çıkıp Leic'in oynayacağını düşünüyorum. Aynı şekilde yanında Atiba, onların arkalarında Josef olacağını düşünüyorum. İleri hücum hattı dediğimiz gibi Cenk iyileşemedi bir türlü. Hani hepimiz onu izlemek istiyoruz. Hani gollerini izlemek istiyoruz ama hani artık nazar mı değdi ne oldu bilmiyorum. İki gol attı. Devamı yok.
Gerçekten mi?
Yani çok büyük bir şanssızlık o bizim için. Hani Cenk gibi bir oyuncu hem kanatta hem forvette bizim ihtiyacımız vardı. Ama Tahabin dediği gibi önümüzdeki haftadan itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacakmış. Bu birebir Sergen Hoca'nın söylediği şey. Onun haricinde ileri hücum hattı ben aynı olacağını düşünüyorum. Aboubakar, Larin, Gezal olacağını düşünüyorum. Rıdvan bence burada kilit nokta. Hani Rıdvan'ın bu maçta ben hani şu an sağlık durumu tam olarak nedir bilmiyorum hani. Pek bir bilgim yok ama hani sağlıklı durumdaysa ben Rıdvan'ın oynayacağını düşünüyorum. Ki artık da ihtiyacımız var. Yani sol bek Ensekala hani evet bir şekilde birkaç maçları idare ediyor ama hani o Rıdvan'ın verdiği ofansif katkıyı bir türlü veremiyor bize. Hani defansif anlamda verse de hani ofansif anlamda veremiyor. O yüzden ben Rıdvan sürprizi olabilir diye düşünüyorum. Onun harici maç genelinde ben artık dediğin gibi yoğun bir fikstüre giriyoruz. Kupada Başakşehir'le karşılaşacağız. Ondan sonra Fenerbahçe maçları geliyor. Başakşehir-Fenerbahçe maçı. Ben bu maçlardan önce Gaziantep maçından kesinlikle hani galibiyet bekliyorum. Hani rahat bir oyun olur mu bilemiyorum. Gaziantep fena bir takım değil. Yanlış hatırlamıyorsam 6.'lar şu an ligde. Sıralama olarak kötü bir yerde değiller. Zorlanabileceğimiz bir maç olabilir belki. Şu an ne durumdalar form olarak bilmiyorum. Maçlarını çok takip edemiyorum ama hani yine 3 puandan başka bir şey beklemiyoruz bu maç.
Şahin, sana geçerken bir soru daha ekliyorum. Kalede Ersin mi oynasın, Utku mu?
Valla kim oynarsa oynasın çok iyi oynuyor ya. Gerçekten seçemiyorum. Ama ben Ersin'i daha çok seviyorum sanki, bilmiyorum. Yani daha küçük ya.
Gönül
Ondan
bağı.
herhalde.
Şu an
Valla gönül
Ersin
bağı oldu
yanlış.
ya.
Yani birinci kalecimiz olduğu için bence sağlık problemi olmadığı sürece hani her ne kadar Utku şu an hani gerek kupada gerek ligde iyi performans sergilese de hani Ersin şu an bence bizim birinci kalecimiz ve hani sakatlık ve hatta bir hastalık durumu olmadığı sürece ben Ersin'in oynayacağını düşünüyorum.
Evet. Ya bu maçta da Utku gerçekten iyi iş çıkarttı. O bir tane çok net pozisyon
Kesinlikle.
vardı. Onu çıkartması bile maçı
Evet.
dengeli tutmaya yeter. Böyle
Evet.
maçlarda 1-0 bitiyor zaten yani. Biz de öyle bitirdik. Hani kalecimiz yok diye girdiğimiz bir sezonda iki tane kalbur üstü kalecimiz oldu gibi bir şey oldu yani. Benim hoşuma gidiyor açıkçası. Neyse Şahin, sen devam et. Orta saha vesaire ekleyeceğin
Ya
ne var?
buradan kaleci antrenörlerine de teşekkür ederim
Evet.
gerçekten. Sergen Hoca'ya da teşekkür ederim
Murat
ya da Şahin
Şahin'e de
Hoca'ya
çok
da
teşekkürler burada.
teşekkür ederiz. Çünkü gerçekten çok iyi hazırlıyorlar kalecileri de işte bütün takımı da. Ben Samet'in dediğine katılmakla beraber ilk 30 dakikada bitirebilecek bir kadroyu sahaya sürebileceğini düşünüyorum hocanın. Çünkü takım zaten 8 günde 3. maçına çıkacak. İlk 30 dakikada bitirmeye çalışacak maçı. Yani Leic ve Mensah'la dahi başlayabilir maça. Yani bunu düşünüyorum. Rıdvan dediği gibi eğer ki sağlıklıysa başlatır. Ancak Larin'i bu maçta ben hiç beğenmedim. Mesela bir önceki maç gol attı işte ama bu maçta baya kötü oynadı. Çünkü burada kötü oynamasının nedeni bir de Ensakala. Zaten az önce Samet de dedi. İdare ediyor sadece orayı. İdareten kullanıyor. Bu da Larin'in daha fazla defansa gelmesini çünkü topla iyi çıkamıyor. Larin de defansa geliyor. Böylelikle orası çok aksıyor. Ancak bu önümüzdeki Antep maçı daha iyi yani bizim için. Daha bir rahat geçecek. Herkes daha zor geçeceğini düşünüyor. Malatya maçının daha kolay geçeceğini düşünüyorduk. Yani ben de öyle düşünüyordum. Zor oldu. Bu sefer inşallah tam tersi olur. Herkesin düşündüğünün aksine. Bir de Kevin Mirallas kırmızı kart gördü. Hani bunu maç öncesinde gruba attım bizim
Aynen. Gol sevinci yaptın kayarak.
Gerçekten de gol sevinci yaptım. Çünkü
Miralas çok önemli oyuncu. Onların Gezal gibi oyuncu. Düşünün yani.
Çok önemli oyuncu. Yani bizim için gerçekten çok tehdit oluşturabilecek, penaltı alabilecek, gol atabilecek oyuncu. Çok iyi oldu onun olmaması. İnşallah rahat bir skorla kazanacağımızı düşünüyorum ben.
Benim bu fikstürde problem gördüğüm maçlardan biri Yeni Malatya'ydı. Bundan sonra önümüze bayağı olumlu bakıyorum aslında. 6 resmi maç, 5 lig, 1 kupa, İstanbul'dayız. Bu fikstürden ben fulle çıkmamızın hiç uzak olmadığını düşünüyorum. Gaziantep'le başlıyoruz. Hoca rotasyonu seviyor. Rotasyonu şöyle yapıyor hoca. Oyuncu kazanmaya çalışıyor. Yani hem Wellington hem Montero formda kalsın istiyor. Hem Ensakala hem Rıdvan hem Ersin hem Utku. Bu çok olumlu bir şey. Ve bu maçın etkilerini, bu rotasyonun etkilerini Gaziantep maçında muhtemelen göreceğiz. Beşiktaş'ın sezon başı kağıt üstünde orta saha kurgusu Josef, Mensah, Laiç şeklindeydi. Ama Mensah'tan form alamamamız sebebiyle Mensah'ın yapacağı işi Atiba yapmak zorunda kalıyor şu an hala. Hoca belki onu deneyebilir hakikaten. Gaziantep maçını erken koparmak için, ki erken koparma şansımız olabilir o maçı. Zemin iyi olacak. Bu sefer İstanbul'da oynayacağız. Kazanmış şekilde geliyoruz. 4 haftadır gol yememiş şekilde geliyoruz. Bu denenebilir ama yine beklenen Josef Atiba, tabii ki Laiç şeklinde. Solda ben Enkudu'yu düşünüyorum bu sefer. Larin'i biraz dinlendirmek. Bu maçta da 95 dakika oynadı Larin. Enkudu muhtemelen solda çıkar. İyi de form vermedi Larin bu maçta. İleride yine Abubakar çıkacaktır Cenk yoksa. Sağda Gezal biliyoruz normal zaten. Kalede de yine Ersin olacaktır. Ama Ersin ve Utku'nun gerçekten kazanılması çok Beşiktaş için önemli oldu. 12. clean sheet bugünkü. Yani 12 tane gol yemeden maç tamamlamış kalecilerimiz. Sezonun bu haftasına geldik. 26 maç oynadık. 12'si gol yemeden tamamlandı. Çok önemli bir veri. En çok yaklaşan takım 8 clean sheet yapmış bu sezon. Önemli bunlar. Beşiktaş iyi gidiyor ve önündeki fikstürde puan farkını öne taşımaya ve fark koymaya uygun. Rakiplerimiz zor rakiplerle oynuyor. Galatasaray Hatay'a gidecek. Yani bu haftalarda kazanmak, Fenerbahçe ile içeride oynayacağız. Fenerbahçe'yi tamamen yarıştan çıkarma fırsatımız gelecek. Bu şanslarımız var. Hem kupada hem ligde bence çok iyi bir 6 hafta bizi bekliyor. Umarım da öyle olacak.
Tabii Ömer'in dediği gibi İstanbul'dayız. 5 maç. Programın da artık neredeyse sonuna doğru geldik. Sen de Gaziantep maçıyla ilgili fikirlerini ve devamını söyle. Bir de Gaziantep skoru istiyorum senden. İlk skorla senle başlıyor.
Tamam. Ben de şöyle düşünüyorum. Konuşmanın yani yayının başında söylemiştim. Hocanın bütün hücumsal anlamda daha etkin olan oyuncuları aynı anda sahaya sürme gibi ne zemin ne de işte bir deplasman maçı olmasından mütevellit böyle bir şey yapmadı. Böyle bir seçenek kullandı diye. Bu maçta da tam tersi olacak diye bir beklentim var. Tabii ki bu sadece beklenti. Ben bu maçta böyle bir Mensah, Laiç, Josef de Souza, Atiba'nın bir rotasyona gireceğini düşünüyorum. Sol bekte Rıdvan'a başlayacağını düşünüyorum. İleride hocanın maç sonrası konuşmasına dayanarak, bu tamamen çıkarım benim yaptığım, Gökhan Töre ilk 11'i bir gelebilir. Gökhan Töre, Gezal, Laiç üçlüsü forvetin arkasında. Böyle bir şey yapabilir hoca. Yani bu maçta böyle gövde gösterisine dönebilecek bir skor çıkabilir. Böyle başlarsa maça. Gaziantep'in şu anki durumu, Şumudika'nın zamanındaki ürkütücü bir Gaziantep yok şu anda. Bize ters gelen bir oyun anlayışı vardı çünkü o hoca varken başlarında. Bu maçta ben hocadan gerek İnönü'de oynanmasından dolayı, gerek de bütün defansif tercih haklarını bu maçta kullanmasına dayanarak bu maçta daha hücumsal bir kadroyla çıkacağını düşünüyorum ve Ömer'in de dediği gibi böyle erken kopabilecek bir maç ihtimalini yüksek görüyorum. Çünkü klasik şeye döndü şu an Gaziantep'te. Anadolu takımı anlayışına döndü. Şumudika zamanında öyle değildi. Ben bize çok fazla böyle bir zorluk çıkaracaklarını, özellikle Şahin'in dediği Miralas konusu var. O Gaziantep'in bizdeki hani Gezal'in ne kadar değeri önemi varsa oyunda Gaziantep'te de Miralas bu görevi görüyor. Onun olmaması onların hücum anlamında çok büyük eksikliği demek. Ya ben bu maç beni bu sezon boyunca en rahat olduğum maçlardan biri açıkçası psikolojik olarak. Öyle hissediyorum. Skor da vereyim istersen. Ben gene 3 veya daha üstü gol bekliyorum Beşiktaş'tan. Gol yiyeceğimizi de düşünmüyorum. Hadi skor vermiş olmak için de söyleyeyim. 3-0 veya 4-0 gibi bir maç bekliyorum bu maçta. Ve ilk yarıda 1 veya 2 gol bulacağımızı düşünüyorum.
Diğer skorları alalım.
Ben söyleyeyim. Ben yine plase deneyeceğim. Biraz böyle enteresan skorları seviyorum.
16-2.
gibi. Ben 6-1 diyorum abi. 6-1
Ben
kazanırız gibi geliyor.
yine skor vermemeyi tercih ediyorum ama ilk 30 dakika dediğim gibi fişi çekebilecek golleri atacağımızı düşünüyorum. Ondan sonrası Allah kerim, inşallah daha fazla atarız.
Samet, sen de Sametler adına skor veriyorsun. Ben skor
Ben
vermiyorum çünkü.
2-0 diyorum. Ben gol yiyeceğimizi düşünmüyorum. Hani Gaziantep'in en önemli oyuncusu olmamasından dolayı. Hani hücumsal anlamda kötüler. Ben gol yiyeceğimizi düşünmüyorum ve 2-0 diyorum.
Ya ekleyecek bir şeyiniz varsa söyleyin, yoksa yayını kapatacağım artık.
Yok
Bu
benim
yayını Salı günü yani bizim maçtan hemen sonra çektik. Bugün de gün içinde YouTube'la ilgili projemizi de bir tweetle Ömer'in attığı bir tweetle ilan ettik. Gene bu yayınımızı buraya kadar izlemiş olan arkadaşlara çok teşekkür edip YouTube'da da desteklerini bekliyoruz. Orada çok güzel işler çıkaracağımızı düşünüyoruz. Şu amatör ortamda bile çok büyük beğeniler aldığımız için ben buna da çok güveniyorum açıkçası. Beşiktaş'ın her yerde güçlenmesi gerekiyor. Biz bunu ne bir maddi gelir sağlayarak yapıyoruz. Ne de böyle bir büyüme gibi bir amacımız var. Tamamen Beşiktaşlar Beşiktaşları izlesin. Kendi aralarında onların ne düşündüklerini konuşup bunu aktarmaya çalışacağız. Bu konuda da herkesten destek bekliyoruz açıkçası. Beşiktaş artık dünya dijitale döndüğü için, dijital ortama bir şekilde endekslendiği için bizim de buna uyum sağlamamız lazım. Beşiktaş'ı elimizden geldiğince destekleyeceğiz.
Senelerce biz ana akımı kaptırdığımız için hiçbir şeyi gündeme sokamadık. Şimdi ana akım bitiyor. Artık dijital başlıyor. Dijitali kaptırmayacağız. Bir Beşiktaş'ımız var. Sonuna kadar devam ediyoruz.
Aynen dediğiniz gibi YouTube'da da yayınlar yapmaya devam edeceğiz. Daha doğrusu başlayacağız ve devam edeceğiz. Burası da devam edecek aynı şekilde. Herkese teşekkürler buraya kadar gelenlere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Teşekkürler. Teşekkürler.
Teşekkürler.
Basecast.